A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Yaz aylarında özellikle sohbet konusu olarak seçmek istediğimiz konular birçok insanı ilgilendiren konular. İşte o sebepten dolayı da yaz ishalleriyle ilgili çok sual ve mail gelince bu konuyu özellikle irdelemek istedik. Ve bir de konuğum var. Kendisi benim tıbbiyeden okul arkadaşım, sınıf arkadaşım. Doktor Selma Eraslan, aile hekim uzmanı. Yaz ishalleriniz sevgili arkadaşımla beraber konuşacağız inşallah. Bu arada özellikle bu güzel sohbet konusunun sizlere ulaşmasına emeği geçen başta büyük TRT ailesine çok çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim, şimdi tabii sualleriniz olabilir. Bunun için de özellikle telefon numaralarımız var. Bunlardan bizi arayabilirsiniz. Diğer taraftan özellikle bize maillerinizde de konuşmak istediğimiz sohbet konularını ya da merak ettiğiniz sohbet konularınızı yazarsanız özellikle de programlarımızda, A'dan Z'ye sağlık programlarımızda bunlara yer vermeye çalışacağız. Evet Selma, hoş geldin.
Hoş bulduk Mehmet.
Nasılsın? İyisin inşallah.
İyiyim, sen de iyisin.
Çok teşekkür ederim. Evet, ishal diyoruz, yaz ishalleri diyoruz. Öncelikle istersen ishali bir konuşalım. İshal nedir?
Evet, ishal dışkılamanın kıvamının ve sıklığının ve miktarının artması olarak kısaca tariflenebilir. Tabii bu bebek, çocuk ve erişkinlerde tabii ki dışkılama alışkanlıklarına göre değişmekle beraber özellikle ilk 6 aydaki bebeklerde, anne sütü alanlarda 6'dan fazla olan dışkılama sulu cıvık ve kıvamının daha sulu olduğu.
O zaman sayı 6'dan fazla olacak.
Ama anne sütü alanlarda, anne sütü almayan bebek ve çocuklarda ve erişkinlerde de 3'ten fazla dışkılamanın artması. Ancak bunun daha sulu kıvamda, cıvık kıvamda ve bol miktarda olmasının özellikle...
O zaman erişkinleri konuştuğumuzda erişkinlerde günde 3 adetten fazla büyük abdest, yani dışkılama ishal olarak geçiyor değil mi?
Ama bunun tabii gaytanın, yani biz gayta diyoruz ama dışkının kıvamının yumuşak ve sulu kıvamda olması ve bol miktarda olması nüansını hatırlatmak isterim.
Eyvallah. Peki bu noktada özellikle neler ishale nedir? Oluyor. Yani bu ishal normalde bağırsakların kendi bir hareketliliği var. Kendi mutat mesela meydana gelen bir fonksiyonu var. Bir insan neden ishal olur?
Evet, özellikle bizim bugünkü konumuz yaz ishalleri. Yaz ishalleri tabii yaşam kalitesini oldukça etkileyen, çalışanlar için iş yaşamını, bebek ve çocuklar için kesinlikle bir çocukların sağlığını, beslenmesini, gelişimini etkileyen bir hastalık. Özellikle yaz ishalleri konumuz olduğundan bahsetmek istiyorum. Beslenme düzenindeki değişimler, mikroplu suların içilmesi, kirli sularla yıkanmış gıdaların tükenmesi sonucu ishal şikayetlerinde artışlar başlıyor.
En çok hangisini görüyorsun? Mesela özellikle yıllardır hekimlik yapan, özellikle de sahada hekimlik yapıyorsun. Galiba belli mevsimlerde daha çok artıyor
tabii,
değil mi?
Tabii yazın daha fazla. Yazın tabii sıcaklığın artmasıyla beraber yiyeceklerin uygun koşullarda saklanmaması. Ve bu yiyeceklerin tabii özellikle sıcaklık 35 derecenin üzerinde oluyor artık değil mi? Giderek nem de artıyor yazın. Bunlar tabii dışarıda eğer mesela soğuk ortamdan çıkarılıp dışarıda hızlı bir şekilde tüketilmediği takdirde daha erken bozuluyor gıdalar. Ya da bugün havuz ve deniz suyunun yutulması yazla beraber tatillerde gıdaların toplu olarak hazırlandığı yerlerde değil mi? Yeterince
değil mi? Böyle temizlenmemesi. Yani davetlerde falan tabii. İşte bir merak bir sünnet yemeği, düğün yemeği ya da böyle bir
otel yemekleri olabilir, piknikler olabilir. Evet, özellikle oralarda temiz sularla bu gıdaların temizlenmemesi ve bunların uzun süre sıcak ortamda tutulmasıyla beraber hepsinin üzerinde biliyorsun şeyler, virüsler, bakteriler az miktarda olsa var. Ama sıcaklığın ve nemin artmasıyla beraber bunların da toksinlerinin artışı, bu bakteri ve virüs sayılarının artışıyla beraber bu ishallere neden olan enfeksiyonların artışına neden oluyor.
Burada da en çok galiba yani yaz aylarında hep öyle biliriz. tavuk galiba salmonella'dan dolayı en çok suçladığımız, en çok gördüğümüz gıda besini. Ondan sonra özellikle süt ürünleri galiba. Dondurmalar krema, mesela dondurma, krema dondurma, mayonez grupları, yumurta
evet,
grupları özellikle de.
Doğru.
Bunlar özellikle ne diyorsun gıdalarda en çok böyle sabıkalı olanlar hangileri diyelim?
Evet, söylediğin gibi dondurma özellikle. Ben bugünlerde poliklinik özellikle bu programa gelecek oluşumla beraber özellikle günlük hastalarıma dikkat etmeye çalıştım. Dondurmalar değil mi? Onlarla beraber yine dışarıdan fast food gıdalar, işte dışarı çocuklar toplu olarak gidiyorlar fast food, işte hamburgerdi, etli, dönerdi, birçok gıda alınıyor. Bunlarla beraber en fazla dediğin gibi et ve süt ürünleriyle olan ishallerde artış mevcut.
Özellikle var değil mi? Peki bu mesela poliklinikleri ya da senin çalıştığın sahaya ishalle gelen bir şikayet ile gelen bir kişiye nasıl, neler yapıyorsunuz? Mesela tetkik mi yapıyorsunuz ya da herhangi bir inceleme mi yapıyorsunuz? Nasıl bir
özellikle tabii kişinin şikayetlerini değerlendiriyoruz öncelikle. Biliyorsun ishallerin nedenleri viral, bakteriyel ya da paraziter köken olabilir ama sadece bunları düşünmüyoruz. İshalin birçok nedeni var bu arada. İşte hastalıklı inflamatuar bağırsak hastalıkları var. İritavlı bağırsak hastalığı dediğimiz hastalıklar var. Çeşitli ilaç kullanımları var. Psikolojik nedenli ishaller var. Öncelikle ishalin nedenini anlamaya çalışıyoruz. Eğer bu bahsettiğim işte mide bağırsak sorunları, iklim değişikliği, işte stres dönemleri vesaire yoksa, bu sefer acaba gıda kaynaklı mı? Yaz ishalleri özellikle çok fazla rastladığımız nedene yönelik araştırıyoruz. İşte süt ürünleri bahsediyoruz. Bir gün öncesinde sen ne yedin? En fazla sorduğumuz bu. Ne yedin? Yakın
peki
zamanda
süre,
dışarıda bir gıda
yakın zamandayken son 24 saati ilgilendiriyor.
Tabii özellikle. Kuluçka dönemi 6 ila 2 güne kadar süren enfeksiyon ajanları mevcut. Ve bu ishalin bakteriyel kökenli mi? Eğer enfeksiyöz bir ishal düşünmüşsek bakteriyel kökenli mi, viral kökenli mi, paraziter kökenli mi olduğunu sorguluyoruz. Viral kaynaklı olan larda ateş genellikle beklemiyoruz. Mesela daha kısa süreli seyreder viral kaynaklı ishaller. Mesela bunlardan işte rotavirüsler en fazla bebeklik çağında gördüğümüz ve hakikaten ilk 6 ayda agresif seyreden ishallerden normal kajanları var mesela. Paraziter kökenli mi diye araştırıyoruz. Ya da bakteriyel kökenli. Bakteriyel kökenli olan enfeksiyonlarda ateş mesela evet, yani büyük oranda olur, ateş bekleriz. Bütün müdahalelere rağmen 38,5 derece üzerinde ateş varsa. Özellikle bu viral bakteriyel ayrımında gaytanın nasıl olduğunu sorarız. Sümüksü mü, köpüksü mü, balgamsı, yağlı, ishal ya da sulu dışkılama mı diye. Viral kaynaklı olanlar daha çok sulu kıvamda olur. Bakteriyel kaynaklı olanlar kanlı, sümüklü, daha yağlı kıvamda ishalden bahsederler ve ateşten bahsederler. Ve bir gıdadan mesela az önce söyledin, işte bizim salmonella enfeksiyonları mesela, shigella enfeksiyonları, Campylobacter jejuni enfeksiyonları, bakteriyel enfeksiyonlar. Onların ayrımına gitmeye çalışırız ya da parasiter bir enfeksiyon mu diye.
Peki şimdi dinleyicilerim de merak ediyordur. Şu soruyu soracaklardır. Selma Hocam, neden özellikle bakteri kökenli mi, virüs kökenli mi, parazit kökenli mi? Bunlar neyi değiştirir?
Tabii ki bunu bizim için çok kıymetli. Mesela bakteriyel ve paraziter kökenli olanlarda antibiyotik kullanmayı tercih ederiz iyileşmesi için. Ve daha uzun sürdüğü için ve daha hastanın kliniğini bozan enfeksiyonlar olduğu için. Ama aynı zamanda viral kaynakları antibiyotik etkilemeyeceği için yanlış antibiyotik kullanımının da önüne geçmeye çalışırız. Allah'tan ki son uygulamalarla beraber hastalar kendiliğinden artık eczaneden antibiyotik almıyor. Viral kaynaklı olan enfeksiyonlarda virüsler antibiyotik etkilemediğinden antibiyotik kullanıp kullanmayacağımızın kararı, bakteriyel kökenli ise hangi antibiyotikleri kullanacağımızın, işte dışkı kültürleri yaparız, dışkı incelemesi
onlardan da konuşalım. Tabii. Yani sonuçta büyük abdestin bir şekilde mikroskopik incelenmesi yapılmalı.
Tabii ki.
Hatta bunun kültürü de özellikle ilgili.
Tabii dışkı kültür de.
O ne demek yani, o kültür derken neyi kastediyoruz?
Mesela işte bizim kültürle acaba hangi, öncelikle tabii dışkı mikroskobindisinde acaba parasiter bir enfeksiyon mu? Salmonella, Shigella, az önce bahsettim ben. Viral kaynaklı mı? Parasiter kökenli bir enfeksiyon mu? O ajanları görmek üzere mikroskobik olarak gayta tetkiki isteriz. Eğer bir bakteri gözlenmişse bu sefer de hangi antibiyotiğe karşı duyarlılık var? Hangi antibiyotiği kullanalım? Kültür yapılır.
Yani bazen tabii özellikle danışanlarımızla ya da hastalarımızla konuştuğumuzda büyük abdest tahlilinin biraz hani zor olduğunu, vermek istemediklerini yönünde, ama özellikle ama bebek ve çocuklarda çok anlam kazanıyor değil
tabii
mi?
Tabii biz hekimler özellikle birinci basamakta bebeklerle ilgilenen ve çocuk hekimi arkadaşlarım da muhakkak aynı şeyi yapıyorlar. Bezlerini atmamalarını söylüyorum ben annelere. Diyorum ki beziyle beraber getir. Mesela gaytayı ben de bir görsel olarak göreyim. Sümüksü, köpüklü, yağlı, yeşilimsi görüntüden, kanlı görüntüden bahsettik mesela bakteriyel ayrım için. O yüzden hastalara söylüyoruz işte bir gayta mesela vermek de çok zor olmuyor ishalli vakalarda. Bilirsin kabızlık olmadığı için. İshalli ver, hatta tuvaletten çıkamadığını söyler hasta tuvaletten. Hocam ben işte iç çamaşırıma kaçırdım. Evet. Tuvalete yetişemiyorum derler. Hatta hastaneye, mesela ben birinci basamakta çalışıyorum. Hastaneye gitmek istemezler. İşte hocam ben hastaneye gidemem ki. Yolda ben güvenemiyorum.
Peki bu noktada şunu söyleyeceğim özellikle. Şimdi bu ishalle ilgili olan olgularda en büyük yapılan hatalardan bir tanesi, ki biz zaten birazdan tedavi geçeceğiz. Ben hep şunu söylüyorum özellikle seminerlerimde, toplantılarımda. Rabbil Alemin insan vücudunu bir mucize olarak yaratmış. Sonuçta hapşurma bir burnunun savunma mekanizması. Öksürük akciğerlerin bir savunma mekanizması. Ve bağırsakların da bir savunma mekanizması ishal.
Evet.
Yani sonuçta bağırsaklar şunu diyor ki benim içimde dolaşan kötü bir şey var ve ben bunu atmaya çalışıyorum. Yani bu noktada bazı özellikle işte yanlış uygulamalardan bir tanesi bu ishalin bir şekilde kesilmesini sağlamak için inanılmaz yöntemler. Efendim işte gazoz içine belli bir ilacı atmak, işte kolanın içine bir ilacı atmak ya da işte iki avuç kahveyi falan filan, böyle tıpta da çok yeri olmayan bazı uygulamalar. Neden yapıyorsun? İşte ishali durdurayım. Ama bağırsaklar zaten kendisini bu bakteri ya da virüslerden arındırmaya çalışıyor. Bu konuda ne dersin özellikle?
Evet, evet, çok önemli bir konu. Bu konudan bahsetmek muhakkak gerekiyor.
Ya da eczaneden ilaç alırlar. Tabii, işte tabii. Bağırsaklar hareketlerini durdurucu, ishali kesici tabii. Diyerekten.
Evet, tuvalete gitmek istemiyor. Çok fazla sıvı kaybı var, elektrolit kaybı var. Tabii bu bütün yaşam kalitesini etkileyen, çalışıyorsa iş yaşamını, evde aynı şekilde işte baygınlık geçirdim diyerek geliyor. Mesela sıvı kaybı var, elektrolit kaybı var.
Yani onu koymak yerine onu, tam tersi
böyle bir durumda tabii ki onu kesmeyi, böylece sıvıyı tutacağını, işte tuvalete değil mi? Tuvalete daha az gidecek. Böyle bir durumda dediğin gibi kola içtim, kahve içtim diyerek gelenler var. Özellikle biz gazlı içecekleri tavsiye etmiyoruz böyle bir durumda. İşte şeftali suyu.
O zaman
suyu.
Konuşalım mı özellikle? Mesela, o zaman biz şunu konuşalım. Bir de arada şöyle bebek ve çocuklarla ilgili, sen bebek ve çocuk hasta da bakıyorsun birinci basamakta. Şu rotavirüsü çok konuşulur oldu. Rota ile ilgili birkaç cümle söyleyeyim
mi sana? Evet, özellikle bizim Şubat ve Mart aylarında salgınlarla giden rota enfeksiyonları bizim için önemli. Biliyorsun bunun aşıları da var. Şu an ulusal aşı programımızda değil, ancak biz bütün yeni doğan bebeklerimizi ikinci aydan itibaren uygulanan rotavirüs aşılarımızı özellikle öneriyoruz. İlk 6 ayda çok önemli. Oldukça agresif seyreden, bebek kaybına kadar
peki,
neden
bebeğe
olabilen.
Bebeğe nasıl bulaşıyor tabii, bu rotavirüsü?
Bu şeyle fekoral yolla bulaşan bir enfeksiyon, ağız yoluyla bulaşan bir enfeksiyon. Dolayısıyla özellikle aşırı bir sıvı kaybıyla, çünkü bağırsak motilitesi çok artar, virüs kaybı, bu tabii bağırsaklarda bunu tutamadığı için bu suyu bir dehidratasyonla gider. Çocuklarda sürekli kusan, aynı zamanda sürekli gayta çıkaran ve bunu da mesela eskiden biliyorsun ishallerden bebek ölümleri çok fazla olmuş. Çocukları emzirmemişler, anne sütü vermemişler. Özellikle bu kış döneminde gördüğümüz rota enfeksiyonları için son yıllarda biz özel aşılara giriyor. Belli bir ücreti mevcut ama önümüzdeki yıllarda aşı programa gireceğiyle ilgili konuşmalar sürüyor. Rota aşı, virüs aşıları ile beraber tabii ki onun sıklığı ve ya da bulaşma riski daha da azalıyor. İlk 6 ay da çok önemli.
Çok önemli. Peki bu aşıyla çocuk hiç geçirmiyor mu bu rota?
Başka nedenle enfeksiyon geçirebilir. Başka birçok nedeni var. Az önce konuştuk. Burada annenin ve ya da bebek bakıcısının hijyen kurallarına dikkat etmesi çok
konuşalım.
Önemli.
Yani bu ilk 6 ayda bebekte çok önemli. İşte ağızdan ve büyük abdest tuvalet yoluyla geçebiliyor dedik. Böyle de çocuğu zor duruma bırakabiliyor. Yani neler yapması lazım anne babaların özellikle bu konuda?
Özellikle tabii ki el temizliği. Yani el yıkama çok önemli. Her şey de çok değerli. Bebek bakımını gerçekleştiren kişi ya da anne ya da baba. Çocuğa bebeğe dokunan her kişi bebeğe dokunmadan evvel elini yıkamalı. Bebeğin bakımını yaptıktan sonra elini yıkamalı. Tuvalete gitmeden önce, tuvalete gittikten sonra, yemeğe oturmadan önce, yemeğe oturduktan sonra el yıkama alışkanlığı
çok önemli.
Çok
değil mi
önemli.
Özellikle?
Evet, tabii mesela anne sütü, annenin meme temizliği, meme ucu temizliği. Eğer biberon kullanıyorlarsa ya da emzik kullanıyorlarsa bebeğe, onun kaynatılarak bebeğe verilmesi. En fazla ondan alımlar çok fazla ve her gelen anneye biz bunu hatırlatıyoruz. O biberon, çocuk mesela muayene odasında bile ben bakıyorum, bebek memesini düşürüyor emziğini. Ben bakıyorum annesi veriyor. Ya da hemen suya hızlıca tutup VSA takabiliyor. Özellikle uyarıyoruz. Sonuçta fekoral yolda bulaşan hastalıklar, ağız yoluyla bulaşan hastalıklar özellikle. Hijyen çok fazla önemli. Çocukların kıyafetlerinin, bebeklerin kıyafetlerinin yıkanma koşulları çok önemli. Sıcak yıllar. Mesela bebeklerin beslenmesinde ek besinlere geçildiğinden itibaren besinlerin, yıkandığı suların temizliği çok önemli. Benim çalıştığım bölgede kaynak suları çok fazla. Çok iyi denetlendiğini söylese de insanlar, özellikle ben ishal döneminde bugünlerde yine çok fazla, ben bugünkü polikliniğime baktım. En üst sıralarda hakikaten ishal, bulantı, kusma. Piknik atmasıyla beraber işte.
Ha, bir de var değil mi?
Tabii,
piknik
değil mi?
Var.
Piknikler çok fazla. Aynı zamanda şehir dışından ziyaretler de var. Şehir biliyorsun, şehir değiştirme, iklim değişiklikleri de ishalde neden olabiliyor. Kesinlikle. Bu besinlerin yıkanma koşulları, kullanılan suların temizliği. Mesela yine aile içi bulaş, ishal insanların biz özellikle söyleriz. Yani tuvaletlerin temizliğine, çamaşır suyuyla, dezenfektanlarla olan temizliğine, o kullanılan işte yemek yerken kullanılan çatal, kaşık, o tür şeylerin özellikle temizliğine dikkat etmeleri yönünde ishallilerin biraz daha hani izole olması, kullandıkları ev içerisinde çatal, tabak ya da diğer malzemelerin temizliğiyle ilgili daha çok dikkatli olunması gerektiği, enfeksiyon geçse bile bir süre daha dikkatin artırılması gerektiği, beslenme önerileri özellikle, bunu herhalde biraz sonra konuşacağız. Beslenme ile ilgili özellikle yazın tüketilen besinlerle ilgili dikkat edilmesiyle ilgili biz muayenelerde bahsediyoruz.
Evet. Peki yani o zaman şöyle diyelim, yazısal ishallerinde bir defa bulantı, kusma, karın ağrısı, işte günde 3 ya da daha fazla
sulu, kıvamda, dışkı,
büyük abdest, yer yer işte bakteriyel olmasına göre ateş gibi şikayetler oluyor. Peki bu belirtiler ne kadar sürüyor? Yani kaç gün sürüyor?
Viral enfeksiyonlar biraz daha kısa sürebiliyor. Bakteriyel enfeksiyonlar bir 15 güne kadar sürebiliyor. 15 günden daha fazla uzayan enfeksiyonlarda persisten ishaller diyoruz. Araştırılması ve biraz daha tedavinin değiştirilmesi gerekiyor. Özellikle tabii ki vücudun su ve tuz kaybının yerine konması ve bakteriyel viral ayrımı yapılarak da uygun antibiyotik ya da ilaç tedavinin
kullanması. Normal ishallerin çoğu da aslında kendiliğinden geçiyor. Tabii. Ama tabii özellikle uzun süren ishallerde çok dikkatli.
Mesela dirençli ishaller var ki bir aydan sonra artık onu araştırmak gerekiyor. Yeri gelir, belki inflamatuar bağırsak hasta, belki polipleri var, belki divertiküleri var. Onunla ilgili de sigmodoskopi, yani kolonoskopi, kolon inceleme yapılması gerekebilir. Yine gayet kültürleri yapılması gerekebilir. Ya da intolerans, besin intoleransı ile ilgili
yani
araştırma yapmak gerekir.
Sonuçta ishal dediğimiz olay ciddi bir şikayet, ciddi bir semptom. Bu kesinlikle bir hekim tarafından görülmeli, tetkik edilmeli.
Tabii 24 saatten
bu
uzak.
Bu basit bir şekilde hani geçiştirilmemeli diye söylüyoruz özellikle.
Tabii 24 saatten fazla sürede devam edecek bulantı, kusma ve ishaller. Tabii besin zehirlenmelerini de ayırt etmek lazım. İşte bir besin zehirlenmesi, mesela atıyorum bir yerde dışarıda yemek yemiş, bir 6-8 saat öncesinden ya da bir gün öncesinden bahsediyorlar. Ertesi gün bulantı kusma, henüz ishal yok. Bulantı kusmasıyla beraber, mide içeriğinin çıkarılmasıyla beraber kişi rahatladığını ifade ediyorsa ve ishal gelişmiyorsa besin zehirlenmesi diye düşünüp takip edeceğiz. Ve dediğim gibi sıvı takviyesi gerekiyorsa hastanın kliniğine göre. Ama bu sonrasında eğer bu ishale neden olan bir enfeksiyonsa, mideyi geçecek, artık bağırsaklara geldiyse motilitenin artması, sıvı kaybının artmasıyla beraber ishal de başladı. Evet, bir ishalle karşı karşıyayız. Bakteriyel mi, viral mi? Hemen kişinin kliniğine göre tansiyon durumu, işte mesela en fazla rahatsız eden nedir? İşte gayta ihtiyacı, sürekli tuvalete gitme ihtiyacı ya da ağızda kuruluk. Özellikle bebeklerde, şimdi yine konusu geçmişken söyleyeyim, bebeklerde özellikle mesela biz...
Neler oluyor mesela?
Evet, değil mi? O çok önemli. Bir bebek ishalle getirildiği zaman öncelikle dediğim gibi gayta görüntüsüne sorarız. Kusmasının varlığını, ateşinin varlığını sorarız. Annesine kaç defa bezini değiştirdin deriz. İşte büyük abdestinin rengi, kokusu, miktarı, az önce söylediğim gibi sümüklü, yağlı ya da kanlı olup olmayışını sorarız. Sonrasında da muayenemize bakarız. Muayenemizde fontanel çöküklüğü, hani halk arasında bıngıldak dediğimiz ön bıngıldağın çöküklüğüne, göz küresinin çöküklüğüne, diline, ağzına bakarız. Acaba ıslak mı değil mi anneler? O yüzden de hatırlatıyorum. Buradan da duymaları oldukça önemli. Ağızda dil kuruluğu var mı? Ağız nasıl, ıslak mı? Derisine bakarız mesela. Turgor tonus deriz, işte karın derisi nasıl? Şey mi, nemli mi? Eğer kuruysa demek ki bir sıvı kaybı söz konusu. Böyle bir durumda bol bol emzirmesini ayına göre de, hani su takviyesi. Mesela oral rehidratasyon sıvıları vardır. Çocuğun dehidratasyon durum şeyine göre, işte ne kadar dehidrate olmuş. Mesela sadece annelere sorarız mesela bezi kaç defa bezini değiştirirsin, idrarı nasıl mesela, idrar miktarında azalma, çocukta uykuya meyil var mı? Ona göre oral rehidratasyon sıvılarıyla da takviye etmeye çalışırız anne sütüne ilaveten ve ayına göre. Mesela biraz da ileri aylardaki çocuklarda, ek besinde alabilen çocuklarda anne sütünü ilaveten, anne sütünü verebildiğiniz kadar verin. Besinlerde de özellikle yaşla beraber değişmekle beraber işte bir patates püresi, muz, şeftali, mesela elma gibi, karpuz gibi bağırsak hareketlerini hızlandıran, posa bırakan meyveleri tavsiye etmiyoruz. Kızın beslenmede, değil mi? Şeftali gibi, muz gibi, patates gibi, potasyum açısından muz ve patates gibi zengin gıdaları tercih ediyoruz. Diyor ki ben kola aldım, gazlı içecek tavsiye etmiyoruz. Hocam şeftali alamadım, şeftali suyu alsam olur mu? Çocuk yemiyor. Hayır. Yani biz öncelikli olarak mevsiminde olan meyveleri ve ondan çıkaracağınız meyve sularını öneriyoruz.
O zaman buradan tekrarlayalım. Özellikle bebek ve çocuk ishallerinde beslenme noktasında özellikle muz, patates, şeftali tercihimiz olacak. Yoğurt, ev yapımı yoğurt, yağsız yoğurt özellikle.
Kızartmalardan falan
meşhur
erişkinler yaşlı.
Meşhur patates aşaması.
Evet, evet.
Şekilde. Peki tedavide neler yapıyoruz özellikle? Erişkinleri istersen daha çok konuşalım. Erişkinlerde tedavide nasıl bir yolu izliyoruz?
Biraz önceki bahsettiğimiz gibi viral ve bakteriyel ayrımını yapıyoruz. Ateş oldu mu? Viral kaynaklı olarak düşündüysek sıvı takviyesi ve az önceki beslenme önerileri. Eğer sıvı kaybı çok fazlaysa, mesela bulantı kusması da çok fazla, oral rehidratasyon sıvıları hazır paketler halinde biliyorsun var. Devletin de ödediği, reçete edebildiğimiz, işte onu bir litre suya katıyoruz. Diyelim ben alamadı, hekime ulaşamadı. Onu işte bir litre suya, bunu herkes evinde yapabilir. Bir yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karbonatı karıştırarak bir litre suya hazırlıyorlar. Her dışkılama sonrası ya da kusma varsa kusma sonrası ondan içebildiği kadar, artık 24 saatlik bir ömür var o reselerin, 24 saat içerisinde tüketmesini öneriyoruz erişkinlerde.
Hiç bulamazsa da soda diyoruz değil mi özellikle? Maden suyu, soda.
Evet, evet, elektrolit şey anlamında.
Peki ne zaman hastaneye gitmesi, ne zaman hani damardan tabii, böyle serum falan alması
tabii
gerekiyor?
24 saati aştı. Artık en fazla onları, hastalarımızın rahatsız olduğu bir aşırı tuvalete gitme ihtiyacı. Sürekli tuvaletten çıkamıyorum hocam diye geliyorlar. Baygınlık geçirdiğini söyleyen hastalarımız var. Yemek yiyemiyorum kusmaktan dolayı diyen hastalarımız var. 24 saati geçti, beslenmesiyle ilgili çoğumuz artık bilinçliyiz, hastalarımız, onu görüyorum ben muayenelerde. Ben işte patates yedim hocam, muz yedim, sıvı aldım ama canım istemiyor, sıvı ihtiyacımı da karşılamıyorum. Ateş var. hatta büyük abdestinde kan gördüm diyen, işte sümüksü, köpüksü, yağlı, çok kokulu hocam deyip gelen hastalarımız var. Bizim ağızdan alımını yapamayan kusma nedeniyle 24 saat olmuş sürekli tuvalette geçiren ve az önce bahsettiğimiz gayta, o sümüksü, köpüksü, bağdamsı, yağlı, hatta hiç de şart değil, viral enfeksiyon olabilir, aşırı tuvalete ihtiyacı vardır. Günlük yaşam kalitesini artıran, iş yaşamını bozan ve hastanın artık mecalim kalmadı diyor hocam diyor. Bu hastalarımızın bize 24 saatin ardından başvurmasını istiyoruz. Mesela tansiyon ölçümlerini yapıyoruz. Onlarda da yine bebeklerde olduğu gibi ağızdaki ıslaklık, göz küreleri, cilt turgor tonusu, onlara kuruluk var mı diye bakıyoruz. Ve ona göre eğer viral kaynaklı düşündüysek, sıvı alım yoksa damardan tedavisini veriyoruz. Eve gidebilecek duruma getirdiğimiz hastalarımızda sıvı takviyesi ve beslenme önerileri taburcu ediyoruz.
Zaman bebekle çocukları konuştuk. Erişkinlerde de istersen beslenme nasıl olmalı, özellikle onu konuşalım. Bir defa hani şunu çok iyi biliyorum ki özellikle yağlı ve şekerli gıdalardan bir şekilde uzak duracaklar.
Kızartmalardan, yağlı ve şekerli gıdalardan hazır.
Neler yasak, neler serbest?
Mesela kızartmalar.
Erişkinlerde yaz ishali oldu. Evet. Neler yemeli, neler yememeli?
Evet, evet. Öncelikle sıvı alımı.
Evet.
Yoğurt dedik az önce. Ev yapımı yoğurt, ayran. Şeftali suyu evde sıkabilirse mesela, meyve suyu.
Ya da şeftali direkt yiyebilir.
Şeftali direkt, patates püresi, patates haşlaması.
Muz.
Muz özellikle söylüyoruz. Ama bağırsak motilitesini artıracak işte gazlı içecekler en fazla karşımıza gelen, az önce konusu geçtik. Onun dışında mesela yağlı gıdalar, elma türü gıdalar, karpuz gibi, kavun gibi, o tür motilite artırıcı meyvelerden uzak duracak. Haşlama türü, mesela haşlama tavuk, haşlama yumurta, mesela kahvaltıda haşlama et, haşlama türü sebze. Onları özellikle posalı, posa bırakan gıdalardan uzak duracak.
Bu arada bol da suyunu içecek
bol
özellikle.
Sıvı, evet, bol sıvı. Eğer dediğim gibi özellikle rehidratasyon çok fazla ise oran rehidratasyon sıvısı ben çokça kullanıyorum. Çok da faydasını görüyorum. Çünkü elektrolitleri ve sıvıyı yerinize koyduğunuz an zaten bağırsak hareket, bağırsağın giderek böyle o eski sıklıkta tuvalete çıkmadığını gözlemliyorsun. Önemli olan oradaki ağız yoluyla ya da defekasyon yoluyla kaybedilen sıvının ve elektrolitin yerine konması.
Önemli olan
en
bu.
Önemli olan bu.
Evet sevgili Selma, çok güzel bilgiler verdin. Çok çok teşekkür ediyoruz. Zaten seni sık sık böyle sohbetlerimize alıyoruz. Güzel, faydalı bilgiler konuşuyoruz için. Evet efendim, bugün de kıymetli arkadaşım Selma Eraslan ile yaz ishallerini ve tedavi seçeneklerini özellikle konuşmaya gayret ettik. Bir sonraki hafta yeni bir sohbet konusunda yan yana gelmek nasip olur inşallah. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Hayırlı günler diliyorum efendim. Selma çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Evet, konuk ettiğin için.
Estağfurullah.
A'dan Z'ye sağlık.